Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Bülent Pekçi var. Nasılsın Bülent abi?
Evet Murat. 2014.
Evet.
Artık... Dördüncü zafer yılı. Üçüncü yıl mı oluyor? Üçüncü yılına giriyor.
Üç.
Evet. Gündem değerlendirmesi. Tekrar masanın başındayız.
Evet. 30 Aralık, 4 Ocak.
Evet. Bu sefer öyle iki yılın arasına geldi hafta.
Evet.
Hemen hemen hiçbir şey yok.
Normal.
Çünkü tatil.
Evet.
Bütün dünya tatil yapıyor. Türkiye de tatil yaptı. Hemen hemen hiçbir şey yok.
Doğru. Kısa bir gündem olacak inşallah.
Evet. Haftaya çok hareketlenecek.
Evet. Doğru.
Çünkü Amerika'da CES fuarı başlıyor.
Fuarı var, evet.
Consumer Electronics Show. 7-10 Ocak arası gerçekleşecek. Orası çok hareketlendirecek ortalığı. Zaten hani bu haftanın sessizliği de biraz o yüzden.
Doğru.
Şu anda millet hani fuara gidiyor falan, hani firmalar standlarını kuruyor falan.
Evet.
Haftaya acısı çıkacak yani.
Biz buradan takip edeceğiz.
Evet.
Gitmiyoruz.
Evet.
Dinleyenler için teknoseyir.com adresimiz, sitemiz orada. Bütün videolarımızı orada yayınlıyoruz. Bunun dışında Teknoseyir'in yine kendi ismiyle Facebook ve Twitter adresleri var. Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz.
Takip etmeniz menfaatinizedir.
Evet.
Spam yapmıyoruz.
Yapmıyoruz.
Sosyal ağlardan reklam yapmıyoruz. Haber veriyoruz. Kendi haberlerimizi veriyoruz.
Evet. Başlayalım yani tabi. Öncelikle dediğim gibi bu hafta artık yeni yıla girdik.
Evet.
Herkese yeni bir iyi bir yıl dileyelim.
Evet. Umarım keyifli bir yıl olur.
Evet. 2013'ten daha iyi olsun. Kafi abi.
2013 zaten hani kayıplarıyla öne çıkan bir yıldı.
Evet. Yerli, yabancı, sürü... bütün günden kötüydü.
Bir sürü ünlü isim gitti. 2014'te bakalım. Pek umut vermiyor ama ilk günleri itibariyle. Schumacher'in durumu
yani,
falan.
Evet, o da son dakika böyle oldu.
Pek umut vermiyor. Bakalım toparlar mı sonra, göreceğiz.
Evet. Abi dediğin gibi haftaya CES başlıyor. 7-10 Ocak arasında artık bütün haftanın gündemi, yani önümüzdeki haftanın gündemi bayağı dolu olacak gibi gözüküyor.
Evet.
Ama seni şahsi olarak sorayım, hani bir beklentin var mı, böyle hani daha şöyle şunu bekliyorum dediğin bir şey var mı? Ben sanki pek yeni bir şey görmeyecekmiş gibi hissediyorum.
Yani yok, artı şöyle duyurulacak şeyler piyasaya hemen çıkmayacak. Yani tamam. Ne olacak? Şimdi tahmin ediyorum ki HTC işte bir One'ın yenisini duyurur. M8 kodu adıyla çıkacak olan, işte herkes bir telefon duyurur. Samsung mutlaka bir şeyler duyurur falan ama bunlar bahar aylarına çıkacaktır.
Evet.
Yani öyle heyecanla beklediğimiz falan bir şey yok. Onlar bizi şaşırtsınlar. Yani bu bizim pek beklediğimiz bir teknoloji ya da ürün yok.
Evet, görelim bakalım. Bu arada her yeni yılın bir klasiği var biliyorsun Levent abi, zam.
Evet, ilk gün zam gelir. Yılın dönmesiyle birlikte her şeye zam gelir. Yine geldi.
Geldi. Otomotive geleni canlar konuşur herhalde diye tahmin ediyorum. Bu arada onlar da bir otoseyir gündem çekti zannedersem. Bizi ilgilendiren telefon kısımları.
ÖTV'ye.
120 TL oldu en ucuz telefon. Yani sıfır maliyet, karsız telefon satmaya kalksam bile telefon 120 lira.
Evet. Vergi 120 lirayı aşıyorsa yüzdeyle hesaplanıyor ama minimum 120 lira tabanı var.
Evet.
Yani telefon senin dediğin gibi 1 lira bile olsa fiyatı 121 liraya satman lazım. Çünkü onun 120'sini devlet isteyecek.
Evet.
Kendisine. Ne diyelim? Yani az buz bir artış değil.
Değil.
Ama oluyor işte.
Oradaki esas bomba başka yerden patladı. Telefondaki bu harç olayı konuşulmadı bile. Biliyorsun biz bir gündemde değerlendirmiştik. Bu sene şey girecek diye, yeni taksit, kredi kartı taksit yasası falan filan, evet, derken birden o olay küt diye önümüze düştü. 9 aya çıktı. Hatta bazı kalemlerde taksit uygulanmayacak dendi.
Evet, şimdi hani 6 taksit olacak falan söylentisi vardı. Bir anda ortalık karıştı. Elektronikte taksit olmayacak söylentisi çıktı. Ve hani bunu tabii okuyan herkes paniğe kapıldı.
Evet.
Çünkü hakikaten hani taksit olmayacak ne demek? Yani 2000 liralık telefonlar o zaman biraz zor satar.
Doğru.
Anca şebekeler, operatörler satar. Hala belirsiz. Ertelendiği bir tek. 3 ay galiba ertelendi. Ve hani bir belirsizlik var. Deniyor ki bu telefona falan değil. Kontöre bu taksitin yap, kontöre taksit yapılmayacak. Olay bu deniyor.
Bir kaçakçı, bir katakolli şeyini engellemek içinmiş.
Ya Murat şu şey var ya işte hani kimi arkadaşlarımızın yaptığı yoruma göre şu cep telefonuna her gün gelen mesajlar var ya, kredi kartı borcunuz varsa hallederiz.
Evet.
O işte altın kullanılıyordu. Kuyumcular üzerinden yapılıyordu. Orada bir işte bir senin kartından bir para çekip sonra geri şey yapıp sana bir şey satıp sonra senden geri alıp falan filan bir şeyler çeviriyorlardı. Onu kontöre döndürmüşler. Galiba onu engellemek isteniyor. Ama dediğim gibi bir belirsizlik, çok büyük bir belirsizlik var. Yani sırf şey demesinler, siz anlamamışsınız demeyin bize. Çünkü hani mesela ne bileyim Gold bilgisayar açıklama yayınladı. Onlar da diyor kardeşim anlamadık hani ne bu belirsizlik var diyorlar. Demek ki bu şeyin, bu konunun net şekilde kalem kalem açıklanması gerekiyor.
Evet. Şeye ne diyorsun? Taksit olayının 9 ay olmasına ne diyorsun? Biz 6 aydı yani bekliyorduk. 9 ay oldu.
Daha iyi. 9 ay beni memnun eder. Ama tabii ki insanlar daha uzun taksit istiyorlar. O ayrı mesele. Yani 9 şöyle diyeyim. 9 6'dan iyidir.
Öyle.
9 6'dan iyidir. Onu söyleyebilirim.
Bu hafta da Snapchat bilgilerini kaptırdı Levent abi.
Snapchat şu daha 1-2 hafta önce Facebook'un milyar dolarlığını kabul etmeyen firmaydı değil mi?
Hı
hı. Mesajlaşma yazılımı. Ahı tuttu galiba.
Herhalde.
Facebook'un elinde cash, çil çil paralarla kapıdan döndüler ellerinde. Hacklenmişler.
4.6 milyon hesap gitmiş. Hem de yani bir yerlerde de yayınlanmış bu. Son iki hanesini kapatmışlar telefonlarını.
Evet, evet. Yayınlamışlar. Ve hackerlar diyorlar ki biz diyorlar
uyardık.
Dinlemediler. Önemsemediler. Şey yapmaya başladık diyorlar. Hani bu verileri toplamaya başladık. Fark ettiler. Çok hani ufak işe yaramayacak göstermelik önlemler evet. aldılar. Bugüne geldik diyor. Hackerlar bunu söylüyor. İşte hani daha doğrusu hani bu hack'i yaptıklarını iddia eden kişilerle röportaj yapmış Verge. Böyle demişler. Kullanıcılara bir yılın sürprizi oldu bu da.
Evet.
İlk gününden yılın.
BBC'yi de eklemişler abi.
Onun hikayesi ne?
Abi sonuncusuna girip bilgileri çalmışlar. Valla çok tabii orada hani BBC'de insanların şeyleri yok. Kredi kartı bilgileri yok. Ama hani bu şey için önemli. Devletin BBC'si yani.
Büyük hedef.
Büyük hedeflerden bir tanesi. O da sunucularına erişilmiş. Ama el atılmış işte. Kapatmışlar deliklerini.
İlginç. İlginç.
Artık neler çalındı bilmiyoruz.
Evet.
SD kartların firmware'inden kaynaklanan bir güvenlik açığı ortaya çıkmış.
Evet, böyle bir güvenlik açığı olabileceği ya da hani bu güvenlik açığının kullanılabileceği çeşitli amaçlarla sergilenmiş iki hacker tarafından. Hani daha hani böyle bir şey çıkmış, tehlike arz eden bir şey yok ama proof of concept diyorlar yani böyle bir şeyin olabileceğini sergilemişler. SD kartın içindeki bir controller var biliyorsun. Bunun da kendine göre minicik bir firmware'i var. Ona erişiyorlar ve kendi amaçlarına göre programlayabiliyorlar. Ama bunun demişler bir de olumlu tarafı var. SD kartların içindeki sıradan bir SD kartın içindeki kontrolcü mesela şu Arduino var ya.
Hı.
Ondan çok daha güçlü diyorlar. Ama SD kart su da ucuz. Dolayısıyla diyorlar bu hani bu hack iyi şeyler için de kullanılabilir demişler. Takip edelim bakalım bir efektif şeyini göreceğiz mi yani uygulamada.
Bir de biliyorsun Wi-Fi tarzı, Flash Air tarzı Wi-Fi'li
kartlar var.
Onlarda böyle bir şey daha tehlikeli amaçlar için kullanılabilir.
Evet.
NSA ile ilgili haberler çıktı
dizi,
bu hafta.
Dizi evet. NSA haberi çıktı. O hiç tatilden falan eğer etkilenmedi.
Etkilenmiyor abi.
Ama birazcık Murat şeye dönüştü sanki ya hani günün NSA haberi. İşte ya da hani NSA'nin biri bir gün işte bara gitmiş falan gibi. Hani birazcık ne bileyim ya şu 10 kilometreden Wi-Fi hackliyorlar falan birazcık bana şey göster. Yani gözlerinden ateş çıkartıyorlarmış bundan ne işte 100 metreyi 3 saniyede koşuyorlarmış falan gibi. Birazcık hani abartı mı artık başladı? Efsaneler mi başladı? Bilemiyorum. Neler çünkü var? Hani şimdi 4-5 tane haber var bu hafta çıkan. Bir kere dediler ki bu Alman ünlü Spiegel dergisinin bir makalesi, çok gelişmiş bir makalesi. Diyorlar ki NSA'nın elinde bir katalog var. Hani çözüm kataloğu ya da sanal işte casusluk kataloğu, araçlar kataloğu. Diyorlar ki hani NSA'nın hani... NSA ajanı ya da işte görevlisi ne bileyim adam mesela işte TeknoSeyir'i hackleyecek. Bakıyor ha TeknoSeyir diyor işte Apache web server Apache 1.3 diyelim. Bunu anlamak kolay webden. Sonra diyor hani adam kataloğu açıyor orada şey bölümü var işte Apache bölümü var sanki bir alışveriş kataloğu gibi diyorlar. Oradan ha Apache için şu aracımız var kataloğumuzda seçelim kullanalım şu sonuçları alalım falan bu kadar diyorlar kolay. Ve bu kadar aleni NSA'nın çalışma biçimi diyorlar. Diğer taraftan başka iddialar. Dediler ki NSA kargodaki bilgisayarları el koyuyor ya da işte kendi adresine yönlendiriyor. Tabii bu şey değil hani Levent Pekcan'a gelen bilgisayar değil de sen mesela işte şeysin... Microsoft'sun. Microsoft kampüsüne 1000 tane laptop sipariş ettin. NSA diyorlar işte sahip olduğu devlet imkanlarıyla ve casusluk imkanlarıyla bu 1000 tane bilgisayarın sevkiyatını el koyuyor. Kendi şu üstüne ya da kendi işte belirlediği noktaya yönlendiriyor. Orada bu bilgisayarları açıp içine sanal casusluk yazılımını işte malware'i yüklüyor kendi eliyle yine paketliyor teslim ettiriyor sonra. Sen de hani kargodan sıfır bilgisayarım geldi, cillop bilgisayar çıktı diye seviniyorsun. Ama aslında içinde NSA'nın arka kapısı yüklenmiş halde geliyor. Diye bir iddia geldi. Şimdi tabii bunların hepsi yabancı kaynağına bakarsan işte reported'lı. Yani iddia ediliyor, söyleniyor falan şeyinde. Konuşuluyor. Henüz bir elle konulabilecek bir şey yok. Benzer bir haber dediler ki 10 kilometreden Wi-Fi hackleyebiliyor. Bilmiyorum bana biraz abartılı geldi ama bir yandan da şöyle hani 8 mil 1.6 ile çarparsak 10 kilometreden bile fazla. 12 falan mı?
Yani.
Yani bana bilmiyorum çok gerçekçi gelmedi ama bir yandan da şey demek istemiyorum. Çünkü hani öyle şeyler oluyor ki bizim bilmediğimiz öyle araçlara ve teknolojilere sahipler ki yani yoktur bu olmaz demek zor.
Evet.
Olmaz demek zor.
Kuantum bilgisayarlarını falan da destekliyorlarmış şifre kırmak için kullanılacak olan.
Evet çünkü kuantum bilgisayarların inanılmaz bir işlem gücü olacak. Bu şifre kırma falan işlerinde aynı anda inanılmaz miktarda deneme yapabilecek falan. Onu da deniyor ki arka planda destekliyor. Gerçek ismiyle olmasa da araştırmalara fon sağlıyor. İddiası var.
Mantıklı.
Dediğim gibi mantıklı. Hiçbiri büyük olasılıkla ispat edilemeyecek. Elden gelen de bir şey yok. Doğru da doğru olsa da elden gelen bir şey yok.
Evet.
Böyle bir durumlar var. Ama dediğim gibi bir yandan da işte NSA havada uçuyormuş, işte karada kaçıyormuş falan haline de sanki dönüşüyor gibi gözüküyor. Evet.
Nokia Here uygulamaları Apple App Store'dan gidiyor.
Niye? Haritalar, Nokia'nın amacı şeydi. Here'ı, yani harita uygulamalarını onlar Here paketi altında topladılar. Her yere satmaktı.
Ama şeyi beğenmemişler abi. Yeni iOS'u iOS'ta hani işte hedeflediğimiz kaliteyi tutturamadık. Tutturamıyoruz demişler.
Evet, onlar iOS 7'ye iOS 7 bir tepki yani. Evet olarak çıkıyorlar. İlginç.
Yani cesaret bir de abi. iOS'tan çıkmak hani öyle nereden çıkıyorsun?
Öyle öyle ama tabii bir yandan da şeye bakmak lazım mesela. Acaba ne kadar sattılar? Yoksa bu şey mi hani istifa etmedim de şey beni atmadılar da ben istifa ettim tavrı gibi bir tavır mı hani çıkıyorum. Ama aslında bakıyorsun kimse almıyordu zaten falan mı?
Yani herhalde ama yani düzeltip tekrar koyarlar ya.
Herhalde.
Ama şey mi var acaba hani bazen de oluyor ya sabotaj mı ediyorlar adamların uygulamasını bir şekilde. Sonuçta Nokia'nın harita uygulamaları here, yani güzel.
Evet.
Sen mesela Nokia kullanıyorsun. Başka bir uygulama aramıyorsun yani
marka yani konusunda. Benim Nokia kullanmaya devam etmemdeki nedenlerden birisi aslında navigasyon bir harita. Çünkü kullanıyorum. Gideceğim yeri kaydediyorum gitmeden önce haritaya işaretliyorum falan filan.
Oradan bir Nokia'ya evet. Yapmış olabilirler.
Yani. Evet.
Bu bir de biliyorsun GPS konusunda bir alternatif var. Rusların GLONASS'ı.
Evet, Rusların.
Ama pek Amerika'da galiba işler yolunda değil.
Evet. Ya şimdi burada benim bu haberi gündeme dahil etmemin nedeni Amerika'da işte GLONASS'ın çalışmasının zorlaştırılması falan değil.
Ne?
Orada diyor ki bak son paragrafta Virgin haberinde. Eğer diyor hani GLONASS ve GPS birlikte kullanılırsa hassasiyet, yer bulmaktaki keskinlik %50'ye kadar artıyor diyor.
Evet.
Bu benim hoşuma gitti. Bu benim ilgimi çekti.
Ama
çünkü
sen aynı sen şeyi de söylemiştin. Bilerek bu GPS cihazlarının lokasyonu böyle nokta atışı bulması da engelleniyor demiştin.
Ya şimdi şöyle eskiden o selective service mi ne diye bir GPS'te bir kavram vardı. Sivil GPS bilerek hani Amerika'nın elinde GPS evet. Sonuçta. Sivil GPS inanılmaz bir yani çok büyük bir yanılma payına sahipti. Sonra yanılmıyorsam Clinton döneminde bu selective service işi kaldırıldı. Normal askeriyenin GPS'i kadar hassas oldu. Yani daha doğrusu aynı GPS sinyali gelir oldu sana da. Yani şimdi bunun üzerine dediğim gibi hani bir de şu andaki GPS çok iyi. Yani kendin de görüyorsundur telefondan.
Evet.
Oldukça iyi. Yani ben 10 metrenin altında hata payıyla genelde ben yerimi bulabiliyorum İstanbul'da. Yerine göre tabii binaların arasında değilsen, birazcık gökyüzünü görebiliyorsan oldukça keskin bulabiliyorum. İşte diyor ki hani GLONASS da işin içine katılınca daha da ya, keskin oluyor.
Bu mu istenmiyor acaba?
Bilmiyorum. Şimdi GPS tabii Amerika'nın elindeki çok büyük bir güç. Murat bak hani kendimizi full sormadan etmeden bağladığımız sistemlerden birisi. Ama bunun düğmesi hala Amerika'da. Sen Amerika ile nasıl savaşacaksın
ya.
Bu dünyada? Adam senin de füzelerin, roketin, uçağın GPS kullanıyor onunki de. Ama adam seninkini kesebilir. Yani o yüzden çok geç artık. Kendimizi çok fazla bağladık GPS'e. Rusya tabii içine sindiremedi bunu. Avrupa'da Galileo diye bir sistem geliştiriyordu. Hatta Galileo'nun özelliği iç mekanda da çok hassas olacaktı. Evin içinde yani oda hassaslığında olacaktı. Fakat Galileo'yu ben takip etmedim. Bilmiyorum nereye geldi o proje. GLONASS da böyle işte daha çok Asya ve Avrupa'da kabul görerek şey oluyor. Yoluna devam ediyor.
Evet.
Ortak kullanımsa olmayacak gibi.
Bu ilginç haber abi. Şimdi ilk defa $1,000'lık bir 4K TV çıkacakmış. Markasını Samsung, Sony diye beklerken bir bakıyorsun. Polaroid.
Evet, şimdi bu çok önemli haber. Hatta ilk CES haberi diyebiliriz. CES başlamadan evet. Gelecek hafta. Ya buna çok büyük olay. 1000 dolara 2000 lira. Yani onu bir 2000 lira demeyelim. Bu Amerika şeyiyle konuşalım. Çünkü Türkiye'ye gelse bu ne olur bilmiyorsun. 1000 dolara 4K televizyon işte. 40 inç mi? 50 inç.
Valla evet. 69'a 50 kadar inç. Gidiyormuş.
Murat, yani kaçtan başladı? Bir senede. Bir sene olmadı. Bir sene diyelim biz yine. Bir senede 1000 dolar. Yani bu şeyi gösteriyor. 4K geliyor. Kaçışı yok bu 4K'nın. Ha, saldırmak zorunda değilsin. Daha nice, mesela bu televizyon işte 3 tane HDMI falan varmış. Yani bu televizyon aslında ucuz televizyon. Hani evet. 4K ekran da diğer özellikleri belli ki gayet tırt. Ama işte 1000 dolar abi. Ya al bunu monitör olarak kullan. Mesela iş yapacaksın diyelim. Çok ilginç geldi bana Murat. Bu fiyattaki bu iniş çok ilginç geldi. 4K acele etme. Biz zaten 4K'yı ilk tanıttığımızda Sony Center'da gidip de kendimiz de ilk kez gözümüzle 4K'yı gördüğümüzde oradaki değerlendirmemize dedik ki ya 4K size gelir. Siz 4K'ya koşmak için acele etmeyin. 4K evet. Size gelir demiştik. Gördüğün gibi geliyor. Hem de çok hızlı geliyor.
Evet. Bir de şey düşün abi. Şimdi televizyonları değiştirmek için insanlara bir nedeni sunmazsan bir daha şimdi sana Full HD Sony televizyonu satmış.
Tabii.
Bir tarihte. Sen kullanıyorsun. Bir daha sana 1080p'yi nasıl satacak adam? Zor yani.
Tabii televizyonun en gıcık tarafı hani üreticiler açısından konuşuyorum o. Televizyonu bir satıyorsun. Adam sonra ömür boyu kullanıyor. Ya. Tüplü televizyonları ne kadar kullandık hala kullanan tabii. Kaç kişi var kim bilir.
Ben kullanıyorum.
O yüzden hani insanı televizyon değiştirmek insana zor bir şey. O yüzden böyle 4K falan çıkartacaksın ki 3D bunu başaramadı.
Başaramadı.
Şimdi 4K.
Evet.
4K.
4K'yı da...
de şey olsun. Yani. Hani demediler olmasın.
4K'nın da ama şeyini bilmiyorlar. Mesela Full HD, yani şöyle bir şey olabilir. Sen Full HD içeriği, Full HD televizyonda pırıl pırıl izlerken 4K'da onun bir scale edilmiş versiyonunu izleyeceksin aslına bakarsan.
Evet.
4K içerik olmayınca.
Şimdi öyle ve bu özellikle şunu önem arz ediyor. Sen hala, yani dediğim gibi Blu-ray'i 4K televizyonda çok güzel izlersin.
Tabii.
Çünkü zaten sinyal, orijinal kaynak güzel.
Tabii.
Tamam upscale edilecek ama gayet güzel izlersin. Nasıl DVD'yi Full HD'de gayet güzel izledin. Mükemmel demiyorum ama kabul edilir şekilde izledin. Biraz da uzaktan bakarsan. Fakat hala işte sen televizyonda işte yeteneksizsiniz Türkiye'yi seyrediyorsan o normal artık SD denen hani standard definition normal televizyon yayını. Onun upscale'i nereye kadar olacak?
Ya.
Tamam şu anda Full HD'ye bir de dijital kablo falan seyrediyorsan fena upscale olmuyor. Fena ölçeklenmiyor ama bir de 4K dedin mi dökülecek mi? Ya dediğim gibi Murat acele etmeye hiç gerek yok. Çok hızlı gelişiyor. Çok hızlı ucuzluyor. Ha bence şeye de gerek yok. Şimdi bak dedik ya bu televizyon 3 tane HDMI falan. 3 tane HDMI benim kişisel kullanımımda bana yetmiyor. Benim 4 tane cihazım var çünkü bağladığım. O yüzden hani böyle bir 4K televizyona da saldırmaya gerek yok. Yani özel bir kullanımın olur. Ne bileyim işte ben 4K film yapacağım, çekeceğim evde, edit edeceğim diyorsundur. Al. Ama yani koşa koşa saldırılacak bir şey değil.
Yok. Evet.
4K televizyonum olacaksa minimum 4 HDMI olsun. Belki hani 2 tuneri olsun. Yani sırf ekranı paneli süper değil. Özellikleri, tüm özellikleri süper olsun.
4K televizyon alıyorsan 4K içerik olsun. En önemlisi o.
Ya o yok.
Intel'de internet TV projesini iptal ettiğini açıkladı Levent abi. İçerik sağlayıcılarıyla anlaşamamışlar.
Evet. İçerik sağlayıcılar yani şey kanallar diyelim
kanallar.
İşte. Yani Amerika'daki bu yapımcılar falan şey yapamadık diyorlar. Hani Intel diyor ki bizim şeyimiz yoktu. Hani ne deneyimimiz vardı ne de hani dersin ki 1 milyon tane televizyon ben sattım zaten. O da yok diyor. Hani sıfırdık. Gittik diyorlar hani içerik alabileceğimiz firmalara. Olmadı diyorlar. Hani hiçbir şey başarı sağlayamadık. Bu da ilginç bir gelişme oldu.
Evet, çünkü Intel sağa sola saldırıyor. Malum artık işlemci satarak bu işte var olmak zor.
Evet.
Tablette ve telefonda da varlar ama yaygın değiller. Başka çıkış noktaları arıyorlar ama bu olmayacak demek ki.
Evet.
Winamp satıldı.
Evet ya, satılacak mı işte, şöyle mi olacak böyle mi olacak derken Radyonomi isimli bir online radyoya, online radyo firmasına satılmış. Yani şu anda görünüşte pek bir şey yok değişen. Yani şey zannetmiyorum. Ya şimdi bu firma tabii ki bunu aldıysa bundan bir para kazanmak ister. Yatırımını
evet.
Kazanca dönüştürmek isteyecek. Bu aşamada Winamp'a neler eklenecek, ne olacak göreceğiz.
Evet, göreceğiz. En azından silinip gitmesinden iyidir ya, boşver.
Evet.
Oyun dünyasına bakalım abi. İlk haber geçenlerde konuşuyorduk gündem değerlendirirken. AMD'nin mantalı nerede kaldı diye. Battlefield 4'te
bu yani ay Aralık'ta gelecekti.
Aralık'ta çıkacaktı, çıkmamıştı. Şimdi Ocak ayına ertelendi diyorlar. Sebebi de...
Ya tabii... 2 Ocak'ta açıklama yapıp Ocak ayına ertelendi. Yani ertelendi, biz de görüyoruz yani. Aralık ayında çıkmadığını görüyoruz. Ama tabii AMD'ye de şöyle hak vermek lazım. Deniyor ki yani mental yüzün hani mental hazır olmadığından falan ertelenmedi. Battlefield 4 zaten felaket durumda. Hani bir de üzerine böyle bir şey giydirmenin mümkünü yok.
Doğru.
O yüzden hani Battlefield 4'ün daha hataları giderilmemiş olduğu için ertelendi.
Evet, bu da AMD'nin şanssızlığı işte.
Deniyor. Evet. Neydi? İşte mental programlama arayüzü ile AMD grafik işlemcilerinde müthiş bir performans artışı
görecek.
Bedavadan evet. Bir performans artışı görülecekti. Battlefield 4'te ve ardından da aynı motoru kullanan diğer oyunlarda.
Doğru.
Henüz bir şey göremedik.
Evet, göremedik. Battlefield 4'te de devam ediyor vaziyet. Üstelik daha da kötüye giderek şöyle bir dava ihtimali daha belirmiş durumda. Görülüyor ki bazı Electronic Arts yöneticileri Battlefield 4 çıkmadan önce hisse satmışlar.
Evet.
Çünkü o 4'ün çıkışı hisselerin de çıkışı anlamına geliyordu. Çok beklenen bir oyun. Başarısı ortada bir oyun. Ama sen şimdi 4'ten hemen sonra satıyorsan demek ki diyorlar önce. Ki 4'ten önce, çıkıştan önce demek ki senin bildiğin bir şey var. Listelerin kim satar listesini? Değerini düşeceğini bilen birisi satar. Yani bu da bunu da şuna getiriyorlar lafı. Siz yani EA'in yöneticileri Battlefield 4'ün bir fiyasko olacağını biliyordu.
Evet.
Bu olmadan, hisseleri düşmeden sattılar.
Zaten hakikaten hisseler düştü.
Evet, ve düştü, doğru.
İşte siz biliyordunuz oyunun bu kadar hatayla şeyle piyasaya sürüleceğini, sattınız hisselerinizi diye bir dava. Electronic Arts da yani bu aslı astarı yok bu iddiaların demiş. Mahkemede kapışacaklar.
Evet.
Ama tabii burada şey yok. Oyuncuyu hani o yok oyuna canım. $60 verip de o 60 euro... Ha, $60 ya da 60 euro verip de çalışmayan bir oyunla karşılaşmış olan oyuncuyu düşünen yok. Bunlar işte yatırımcıların benim param düştü, benim işte net değerim düştü bilmem ne kavgası. Hani kimse burada oyuncuların hakkını savunma derdinde
yok,
değil.
Yok yok hiç.
O yüzden hani sevinmeyelim.
Tabii. Yani şöyle sevinebiliriz. Hani bundan ya. Sonra adamlar böyle rezalet bir oyun çıkartmakta evet. Birkaç defa daha düşünürler.
Evet Murat. Bir doğrudan oyuncuların hakkını düşünen bir şey yok.
Oyun haberi olarak da bakıyorum. Hani şey var mı? Böyle bir indirim haberi falan. Zaten indirime boğulduk. O şeyler, furyalar bitti artık yeni yılla birlikte.
Evet, fiyatlar... Steam'de büyük bir indirim kampanyası yaptı. O da bitti.
Fiyatlar hemen eski haline dönmüş, bakıyorum.
Şimdi oyun dünyasında da bir sessizlik var. Tahminimde Mart'a kadar sürecek. Mart'ta beklenen oyunlar var. Ondan sonra artık heyecan başlar.
Evet, şimdi aldıklarına oynama zamanı.
Evet ya, o kadar da aldık. Kredi kartları o kadar acı çekti. Artık oynayalım.
Evet, ben biter ayak şeyi aldım. Papers, Please var ya.
Papers, Please inanılmaz bir oyun. Oynadın mı?
Oynadım. Çok az oynadım ama oynadım. Çok
güzeldi. İnanılmaz bir oyun. Çünkü sadece bir oyunda, bilgi verelim, bir pasaport memurunu, kontrol memurunu oynuyorsun. Fakat ona rağmen oyunun senaryosu falan var.
Ya.
Yani inanılmaz bir şey. Grafik tarzını birazcık itici buluyorum. Yani bilerek çirkin çizilmiş grafikler gibi geliyor. Fakat
öyle.
Fakat müthiş bir oyun. Akıl almaz bir oyun.
Hem de ucuz.
5 dolara aldın herhalde.
Evet.
Daha çok düşmüyor şu anda. 5'ten aşağı düşmüyor.
Hak etmiş ama.
O müthiş bir şey. Ben de indie game oynadım ya. Yılbaşı tatilinde. Titan Attacks mi? Titan Attacks diye bir şey. Indie game. Space Invaders var ya.
Aha.
O. Müthiş güzel. Ben de onu oynadım. 150-200 megabayt bir şey.
Evet.
Bir de senin şeyden sana... 5 liraya şeydeki dandik oyunlar sepetinden aldığın
hiç öyle bir
DNR'daki
şey
AC-130 Operation Devastation diye bir oyun oynamaya çalıştım ama onu anca yani çalıştırabildim. Oyun install bile gerektirmiyor. Valusoft ismi zaten kalitenin
ya,
şeyi, habercisi. AC-130'la gökyüzünden ölüm yağdırıyorsun ama maalesef felaket bir oyun.
Olsun.
Oynadım biraz ya işte.
Tablette de var benzeri. Zombi öldürdüğün.
Zombi Gunship. Değil
zombie
mi?
Gunship, onu...
Zombi Gunship süper güzel.
Ona benziyor işte bu oyunun tarzı.
Ama o daha güzel işte. İşin kötü tarafı o yani. Tablette olmasına rağmen. Zombi Gunship. Ben Dead Trigger 2'de oynadım biraz. Shield var ya, Shield'la. Nvidia isteyene kadar oyunu oynayabildiğim kadar oynayayım.
İyi yapıyorsun.
Çünkü normalde tabletle oynanmıyor ekrana basa basa.
Yani oynanıyor da oynanmıyor yani.
Yani Dead Trigger maalesef bana para harca diyor.
Harcama boşver.
Ya şimdi Murat, oyunları öyle bir kuruyorlar ki habire sen savaşıyorsun, işte güçleniyorsun, silahlarını geliştiriyorsun. Ama sen o işte para toplayıp silahlarını geliştirmek için para biriktireyim diye görevleri yaparken 3-4 görevde bir ekrana yazı çıkıyor. İşte zombiler artık daha güçlü. Virüs mutasyon geçirdi. Aslında hiç bitmiyor. Yani birçok oyunda bu 3 kağıt vardır ya, hani bir düşmanı 2 vuruşta öldürürsün. Sonra ileride işte böyle 10 kat güçlü kılıç, 20 kat güçlü balta alırsın. Ama yine o düşman 2 vuruşta ölür. O şey işte. Kandırmaca.
Yani.
Kandırmaca.
Vallahi gündem maddeleri bu kadar Levent abi.
Bu kadar. Bu hafta özel. Yılın ilk haftası. Millet evet. Tatilde.
İyi oldu. Ben de hastayım. Sesim çıkıyor.
Evet. Evet. Geçmiş olsun.
Eyvallah.
Yılın ilk haftası. CES'le birlikte, CES'le birlikte değişecektir.
Değişecek. Haftaya acısını çıkarırız.
Evet. Haftaya haberler yayılmış olacak. Evet. Ama bu haftalık bu kadar. Yapacak bir şey yok.
Yapacak bir şey yok.
Yarım saat mi oldu? Ne kadar oldu?
Bakmadım ama o kadar herhalde.
Artık haber... Bir de biz 4 tane genel bir değerlendirme yaptık geçen hafta. Artık sırf hani şey olsun, uzasın diye...
Fıkra anlatacak halimiz
ya
yok.
Ya da işte haber uyduracak halimiz yok. Haftaya acısını çıkaralım diyelim.
Evet. Yani haftaya tozlu raflarında dönüşünü müjdeleyelim.
Evet, hem de iki ayrı bölüm var. İkisi de girer mi haftaya bilmiyoruz da.
Girer.
Birisi değişik, misafirli falan.
Evet.
Daha çok sohbet bazlı. Diğeri karışık, her telden. İki tane tozlu raflar var. Benim geçen haftaki hani kasalı Amiga çağrıma pek bir şey gelmedi. Yanıt gelmedi. Kimse de yok galiba tahmin ettiğimiz üzere. Ya da olan da vermek istemiyor. Tekrarlayalım. Amiga 1000, 2000, 3000, 4000. Bu şekilde hani kasası olan, ayrı kasası, klavyesi ayrı Amigalardan biri varsa elinizde, ödünç istiyoruz. Tozlu raflarda sergilemek için. 500'ümüz, 600'ümüz, 500 plus'ımız, 1200'ümüz var. Fakat şeylere, işte böyle kasası ayrı olan masaüstü Amigalara ihtiyacımız var.
Bugün gelirken şey gördüm bir eskicide. Alt kutusu kalmış sadece. Yani köpüğü kalmış. Commodore 64.
Köpüğü.
Köpüğü kendi orijinal köpüğünde duruyor.
Kendisi de var değil mi?
Var var. Adaptörü de var. Ama teybini göremedim. Teybi yok. Sordum ne kadar? 200 dediler.
Oo. Ya satabiliyorlar mı merak ediyorum Murat ya. Etmez. Ya etmez. Çok yüksek.
Temizdi ama 200 çok.
Çok yüksek. Teybi
de olsa belki.
Full kutusunda olsa hani.
Neden?
Full kutusunda olsa o şekilde çok yüksek Murat. Yani hayır şey yok. Şimdi Commodore 64 gibi işte bilmem kaç 17 milyon tane mi ne satmış cihazın öyle antika mantika değeri yok. Her yerde var. Yani satabiliyorlarsa ne diyeyim, satana bravo.
Değil mi?
Alana geçmiş olsun. Ne diyeyim? Çok. Ya biraz da bu şeyden kaynaklanıyor Murat. Bir 2008 yılına kadar, bir 2008 yılı kavramı vardır bizim gibi eski bilgisayarcılarda, eski bilgisayara meraklılarda. Çünkü o sene ne olduysa bu bilgisayarların fiyatları gerçek dışı boyutlara çıkmaya başladı. 2008 yılına kadar eski şeyden, bit pazarından Commodore 64'leri 5 liradan alıp böyle kolunu aldı. Ha, çalışıyor çalışmıyor onu sormayacaksın. Adam oraya yığmış. Al git. Öyle 5 liradan o zamanın 5 lirasıyla alıp koltuğunun altına alıp geliyorlardı. Geliyorlardı arkadaşlar. 15 liraya 3 tane Commodore 128 aldım ben ya. Ne diyorsun? Commodore 128. Ha dediğim gibi çalışıyorsa çalışmıyorsa yok. Adam koymuş gitti gidiyor ha. Bu diyor. Ben de bunu buldum. Bunları al. Fiyatı budur. 2008 yılında bir şey oldu. Şimdi o 3 tane Commodore 128 1 milyar. bilmiyorum ne değişti.
Yani.
Evet.
Peki Levent abi diyecek bir şeyimiz yoksa bugünlük kapatalım artık.
Böyle böyle artık daha fazla lafı uzatmayalım. Evet. Haftaya acısını çıkarmak üzere. Hoşçakalın diyelim.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.